Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir düşünce günlüğü programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün düşünce günlüğünde iki konuyu müzakere edeceğiz. Bunlardan ilki İstanbul'dan devrim çıkmaz olacak. Evet. Yani bugünlerde yine bir sol cenah bir devrim rüyası görüyor gençlik hareketleri üzerinden, değil mi hocam?
Evet.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki evet. yolsuzluk soruşturmaları üzerinden 2012-13'teki gezi olaylarındaki gibi bir gençlik hareketi üzerinden bir devrim hülyası görüyorlar. Biraz bunu konuşacağız. Evet. Yani nedir bu devrim? Biz aslında İstanbul neyi
niye devrimi
merkezi olamaz? İstanbul'da evet. niye devrim çıkmaz? Bizdeki işte ıslahat hareketleri, tecdit evet. hareketleri, ihya hareketleri neye tekabül ediyor? Evet, devrim çıktı. Ne, reform ne? Biraz bunu konuşacağız. Yani İstanbul evet. sosyolojisi, sizin hocam İstanbul İslamcılığı diye bir tabiriniz evet. de var. Biraz bunu konuşacağız programımızın birinci bölümünde. İkinci bölümde de hocam yine gündeme düştü bu falcılar, işte cadılar, şifacılar. Bu sefer ilginç bir şekilde gündeme düştü. Siz de yazdınız. 1.8 milyar lira bu cadılar, işte cadı eğitimi veriyorlar, fal bakıyorlar. Bir takım gelecekle ilgili işte fütüralizm deniyor herhalde. Fütüristik.
Aslında kehanet demek.
Kehanet, doğru hocam. Kehanet.
Bunlar çağdaş kahinler.
Evet, çağdaş kahinler. Gelecekten haber veriyorlar filan.
Evet.
Maliye bir açıklama yaptı. 1.8 milyar lira kayıt dışı bir gelir var burada.
Çok ciddi bir
vergi
para.
Vergi de ödenmiyor. Yani senede 15-20 milyon lira geliri olan falcılar varmış.
Evet.
Ama tamamen kayıt dışı. Programımızın ikinci bölümünde de bunu konuşacağız. Bunun bu hem bir spiritüel bir ihtiyaç, bu hangi boşluktan doğdu? Yani evet, Müslüman bir evet. ülkede.
Sadece bunları suçlamak için değil
bunlara insanlar da, niye gidiyorlar?
Niye gidiyor?
Bunu da konuşmuş olacağız programımızın ikinci bölümünde. Evet hocam, İstanbul'dan devrim çıkmaz. Yani işte sol yazarlar. Siz diyorsunuz ki Paris hülyalarından hiç uyanmazlar diyorsunuz. Programdan evet. önce de konuştuk. İşte o meşhur 1870'li yıllarda bir Paris komünü var.
Evet.
70 gün işte işçilerin başa geçtiği, bir takım meclislerin kurulduğu. Bizdeki sol aydınlar da işte bu Paris'in devrim yıllarından ilham almaya devam ediyorlar. Ve her defasında da böyle bir o Paris romantizmiyle beraber İşte bir aşk, isyan, devrim sloganları atılıyor. Son haftalardaki İstanbul'daki bu yolsuzluk soruşturmalarında da özellikle üniversite öğrencileri üzerinden, gençler üzerinden bir takım sokak hareketleri başlatılmaya çalışıldı. Oradan geçen hafta da konuştuk. O gençlik sosyolojisi üzerinden bazı şeyler siyasete evet. söylettirilmeye çalışılıyor. Onlar üzerinden yapılıyor bu. İstanbul'da niye devrim çıkmaz hocam? İstanbul'dan evet. ne çıktı yani bugüne kadar? Evet. Devrim niye çıkmaz?
Evet, yani ben tabii İstanbul'la ilgili İstanbul düşüncesinin modern biçimiyle çok yakından ilgileniyorum. Okumalar yapıyorum, düşünmeye çalışıyorum, yazılar kaleme alıyorum. Bu son İstanbul'daki boykotlarla beraber yeniden bazı sol mahfillerde konuşuldu. Özellikle çok satılan bir e-gazeteleri var. Orada bir önemli bir gazeteci de bunu gündeme getirdi. Yani işte Paris'te isyan, aşk, devrim vardı. İstanbul'da da bunu hissettik, hissediyoruz gibi. Ben de bunun aslında
modern zamanlarda bir de sarı yelekliler çıkmıştı
evet,
orada.
Yani hala Paris'te İstanbul'u okuma çabası var, bir bilinç var ve dolayısıyla İstanbul'u İstanbul olarak anlayamıyorlar.
Evet.
Yani bir defa İstanbul'da devrim çıkmaz. İstanbul'da hiçbir zaman devrim olmadı. Sol entelektüeller mesela 1908 meşrutiyetin ilanına devrim dediler. Yine o devrim perspektifiyle okuma çabasına girdiler. Orada da devrim değil, darbe var aslında yani.
Evet.
Darbenin ilanı var. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi yine bir isyan hareketi ve bir darbe hareketidir.
Evet.
Peki devrim nedir? Devrim farklı bir şey. Devrim modern dönemde Fransız İhtilali ile birlikte somutlaşan bir siyasi değişim yöntemidir. Bu siyasi değişimde halk var ciddi anlamda. Ondan sonra eski kurumları tümüyle değişmesini istiyorlar. Buna öncülük eden fikir adamları var. Örgütlenmiş yapılar var ve sonra işte o eski düzeni yıkıp yerine yeni bir düzen kuruyorlar. Yani eşitlik, kardeşlik, efendim özgürlük, evet. Hürriyet yani bunun çerçevesinde. Ondan sonra Sovyetler Birliği de bir devrimdi. Modern dönemde rastladığımız çok önemli bir devrim. Çünkü o da Rusya'nın eski düzenini tamamıyla yerinden götürdü. Yepyeni kurumlar, yepyeni siyasal düzen ortaya koydu. Çin'de devrim oldu. Orta Doğu'da da buna benzer dini temelli İran İslam devrimi oldu.
Evet.
Çünkü bunlar dediğim gibi hakikaten tamamıyla eski siyasal düzeni kurumlarıyla değiştiren ve halktan da büyük destek alan. Ama öbür diyelim ki Saddam'ın yaptığı, Baas rejiminin yaptığı, Nasır'ın yaptığı 52'de diyelim. Bunlar darbeydi. Bir askeri junta geliyor, siyasal düzeni değiştiriyor. Buna biz devrim denilmez, buna darbe denilir. Ama evet. Onlar devrim yani Paris'e büyük dünya sisteminin değiştirilmesine öykündükleri için kendilerini devrimci olarak ifade ettiler. Mesela 1960'larda Türkiye'de darbe oldu. 12 Eylül'de de darbe oldu. Ama 60'takiler devrimci derler kendilerine çünkü sol Kemalistlerdi. 12 Eylülcüler de sağ Kemalistler olduğu için kendilerine ihtilalci dediler.
Evet.
Ne ihtilalci ne de devrimci. Bunlar darbeci aslında.
Güzel.
Siyaset bilimi ve sosyoloji bilimi açısından baktığımızda bu kadar büyük bir farklılık var. İstanbul'da.
Ya o zaman hocam bu topraklarda yani sağ muhafazakar iktidarlara karşı yapılanlar biraz da böyle devrim diye abartılıyor o zaman.
Abartılıyor kesinlikle. İyi göstermek için, güzel göstermek için kafadakileriyle bakıyorlar.
Evet.
Realiteyi realite olarak görmüyorlar. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da devrim olmadı hiçbir zaman. Mustafa Kemal liderliğinde Ankara'da bir darbe devrim oldu. Çünkü meclis kapatıldı, birinci meclis tamamen feshedildi ve Mustafa Kemal kendisinin öngördüğü insanlarla bir meclis kurdu.
Evet.
Bu ciddi bir darbe yani evet. Bir halk kalkışmasıyla olmadı bu. Dolayısıyla burada da bir darbe var ama bir devrimci tarafı da şu var. Yukarıdan aşağıya bütün Osmanlı kurumlarını tasfiye etti.
Davetti.
Bunun yerine Avrupa'dan aldığı, ilham aldığı yeni kurumlar koydu.
Tek burada demokrasi önünde. De yok değil mi hocam?
Tabii demokrasi yok.
Cumhuriyet rejiminin burada bir formu
devrim,
var.
Bir devrimci taraf var,
var
burada.
Yok yani.
Darbe devrim diyorum.
Demokrasi yok ama burada.
Tabii demokrasi yok. Yani Paris'teki gibi, efendim Çin Pekin'deki gibi, İran'daki gibi, Sovyetler Moskova'daki gibi büyük halk kitlelerinin desteğiyle
yok,
olan
mesela,
bir şey değil.
Mesela saltanatın ilgasından, ilafetin ilgasından sonra evet bir temsil var, cumhuriyet temsili var fakat bunlar objektif seçimlerle başa gelmiş insanlar değil. Ya Mustafa Kemal'in işaret ettiği kimseler.
Tabii tabii darbeyle kurulan darbeyle, bir
evet.
Cumhuriyet var yani demokrasiyle gelen bir cumhuriyet değil
evet.
O. O nedenle Türkiye 1945'te çok ciddi anlamda bir dönüşüm yaptı. Ona reform diyoruz işte. Yani İstanbul'un ruhunda reform vardır, ihya vardır, tecrit vardır diyoruz. Osmanlı'nın modern dönemdeki değişmeleri bu şekilde gidiyor. Yani birinci meşrutiyette, ikinci meşrutiyette işte meclisler kuruluyor, siyasal değişmelere gidiliyor. Toplumun eğitim ve hukukla ilgili kurumlarında önemli değişmeler var. Ama bunlar hep ihya, tecrit ve efendim bugünkü Türkçeyle reform diyeceğimiz değişimler. Ondan dolayı İstanbul'da boşuna devrim beklemeyin diyorum. İstanbul çünkü köklü olan bir şehir. Kültürel olarak köklü, düşünce olarak köklü, siyasal olarak köklü. Ve İstanbul devrimciliğe karşı bir mesafe içinde olmuştur. Nitekim Mustafa Kemal'in bu devrimci tutumlarına karşı İstanbul basını tepki göstermiş. Lütfi Bey gibi bazıları mesela idam edilmiş. Diğerleri de tamamen istiklal mahkemeleri çerçevesinde Elazığ'a gönderilmiş, yargılanmış.
Sürgün edilmiş.
Sürgün edilmiş. Mehmet Emin Yalman gibi birisi mesela uzun süre yazması yasaklanmış. Yasak getirilmiş kendisine. böyle bir tutum var. Yani İstanbul'un her çeşidinde bu tutum var. Sosyalist olanından da, liberal olanından da, batıcı olanından da daha reformcu bir tutum var yani. Efendim, yavaş yavaş değişelim. Böyle tabii şu da var, yani İttihat Terakki'nin darbeci bir tarafı var. Ona da devrimci değil, darbeci diyorum ben. Yani Baba Ali baskında efendim Enver Paşa silahla gidiyor, meclisi basıyor diyelim. Orada da darbeci bir tutum var. Devrimci bir tutum değil bu. Bu nedenle dedim ki İstanbul'da bugün yeniden sol entelektüellerin, aydınların devrim hülyalarıyla mevcut olan olguları açıklamaları yersiz bir şey. Yani protestolar yapılıyor ya, CHP'nin çağırdığı, örgütlediği protestolar oldu İstanbul'da. Ayrıca gençlere baktığımız zaman o gençlerin de böyle devrim yapma gibi bir istekleri yok yani. Böyle bir talepleri de yok. Yani o da hani 60'larda diyelim gençler vardı, 70'lerde vardı, deniz gezmişler.
Evet.
Bunlar devrim istiyordu. Fakat 70'lerde bütün dünya devrim istiyordu.
Geçen hafta konuştuk ya hocam, evet. Aslında tam ne olduğu da anlaşılmayan yanlış gençlik politikalarından, gençlik eğitiminden kaynaklanan bir gelecek kaygısı üzerine kurulu.
Evet, şu anki gençlik devrimle hareketleri ilgili değil, kesinlikle. Değil,
ferdiyetçi, bireysel bir kaygı üzerine
kurulu. Kaygı üzerine kuruluyor. Şimdi bu devrim 70'lerde bütün dünyayı sarmıştı. Seyit Kutup'u da sarmıştı. Yani 65'lerde Allah rahmet eylesin idam edildi. O da yoldaki işaretleri okuduğunuz zaman İslam devrimini sarır. İşte inkılabı der buna.
Evet.
Efendim, hatta işte diyelim entelektüel olan şey vardı. Hasan Hanefi miydi?
Hasan el-Benna.
Yok yok. Benna da inkılapçı, evet. Tabii. O da devrimci. Daha yakın zamanda rahmetli olan Mısırlı Kahireli çok önemli bir entelektüel vardı. Türkiye'ye de zaman zaman geliyordu. Kitapları tercüme edilmiş. O da o dönemle ilgili mesela devrimi bir kurtarıcı yol olarak görür.
Evet.
Efendim, Bağızcılar da, Arap milliyetçiler de devrimci diyordu. İslamcılar da devrimci diyordu. Herkes devrim peşindeydi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani İslam anlayışının da temelinde.
Yani İslam siyaset tarihinde, hikayesinde de tam bir karşılığı yok bu
anlayışın. Yok
bence. Değil mi hocam?
Yani isyanlar var.
Evet.
Bir de reformlar var. Devrim modern bir şey. Modern dönemin anlayışıyla İslam tarihini yeniden okuyanlar devrim diyor bunu.
Evet.
Mesela Mutezile ve Devrim diye Muhammed Ammar'a kitap yazmış. Türkçe'ye de çevrilmiş. Tamamen bu 70'lerin devrimci siyasi yöntemiyle yazılmış. Hazreti Peygamber devrimci diyorlar. Yani ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Hazreti Peygamber tevhid dini Hazreti Adem'le birlikte gelmiştir. Hazreti Muhammed de bunun son temsilcisidir. Haniflik vardı. Onun üzerine yaşamaya devam etti. İslam'a, tevhide uygun olanları dokunmadı. Olmayanları değiştirdi. İslam'la çatışan gelenekleri değiştirdi. Olmayanlara karışmadı. Mesela biatleşme kültürü diyelim. İşte meclis kültürü Araplarda belli oranlarda vardı. Ama kavmiyetçiliğe son verdi. Irkçılığa son verdi. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki ıslah ediciler olun diyor.
Evet.
Mesela bu da çok önemli bir şey. Bizim yolumuz ıslahçıdır, lık yoludur. İslam alimlerinin siyaset namelerine baktığımız zaman da öyledir. Yani orada mesela devleti baştan sona tümüyle değiştirme, tepeden tırnağa değil de onu ıslah etme çabası var. Yani işte
Said Halim Paşa'nın, evet, buhranlarımızda da bu bir şey olarak, evet, belirtiliyor hocam.
Orada da bu
hocam.
Bakış açısı,
evet,
var.
Yani batıdan farklı olarak,
evet,
böyle bir ıslah etme,
evet,
yenileme, yani
İhya etme,
bütün bir müesseseyi, teşrit, kurumu, anlayışı kökünden yıkıp yeni bir şey koyma değil.
Değil.
Aslında yorucu bir şey de.
Tabii.
Yani bir önceki emekler, iyi kötü hocam bir düzen var. Onu da
tabii,
ortadan kaldırıyorsunuz
tabii,
yani.
Tabii. Bu aslında sosyal yapıyı ve siyasal yapıyı sıfırdan yıkıp yapmak, haşa tanrısal olmaya kalkışmaktır. Bir şeyi sıfırdan yapmak Allah'a mahsus bir şeydir. İnsanoğlu bir şeyi sıfırdan yapamaz. Üstelik yeryüzünde ciddi olarak bir miras var, bir tecrübe var.
Evet.
O nedenle bunları önemsemek önemli bir şey. Tecridin vurgulanması da bundan kaynaklanır. İhyanın ve ıslahatın vurgulanması da bundan kaynaklanır. Bakın devrim dedi diye Paris'te binlerce insan katledildi. Paris meydanlarında kanlar aktı.
Evet, işte o 1871'deki sonra, Paris Komünü. Tabii. Hocam 70 gün iş başında kalmışlar. Tabii. Sonrasında ortalık kan
gövdeyi götürmüş.
Evet.
Yani giyotini getirmişler, koymuşlar. Giyotin adlı bir mühendisin bulduğu bir icat. Evet. Çok kişiyi katledecekler kısa sürede ve ekonomik
kelleleri
olarak
uçuracaklar.
Uçuracak bir teknik, bir evet. teknoloji. Şimdi bütün dünyadaki devrimciler öyledir. Sovyetler Birliği'nde de devrimden çok kan döktüler. İran'da devrim yapanlar da çok kan döktü. Yani o nedenle devrim kendi çocuklarını yer diye bir evet. ifade ortaya çıkıyor.
Bir de hocam şunu da bir tekrar bir dönüp bakmamız gerekmiyor mu? Yani o rüyası, hülyası kurulan 19. yüzyılda hani devrimle cevap verilen o toplumsal şartlar.
Evet.
Şu an hepsi kapitalistleşmiş durumda. Yani Rusya hakeza aynı şekilde belki en yakın zamanda rüyası kurulan, işte sosyalizm rüyası kurulan ülke. Ya da
Çin devam
ya da
ediyor.
Avrupa, yani Çin.
Çin hala Çin Komünist Partisi'yle
devam
yönetiliyor.
Devam ediyor ama belki dünyada
ama serbest piyasayla hareket eden bir ülke.
Kapitalizmin en sert yaşandığı yer hocam tabii, şu anda Çin tabii. yani.
Serbest piyasa ekonomisi.
Serbest var. Piyasa ekonomisiyle hareket ediyor. Bir de bunun bir geçerliliği kalmadığı, yani bununla doğrudan işte Küba, evet. Küba'ya derler ya hani evet. bizim solcular Küba rüyası kurarlar.
Ya bütün
oraya
hayatı
giderler.
Boyunca bir lider yönetti ya. Böyle bir şey olur mu yani? Mesela bu Fidel Castro.
Fidel Castro.
Castro. Bütün hayatı boyunca bir adam yönetti ülkeyi ya.
Ya da işte
ya.
O
böyle
Che Guevara
şey
liderleşmesi. Romantizmi.
Orada tam romantizm
yani
var.
Tişörtlerin üzerine
evet.
bu
devrimci
imgeleri basıp.
Var.
Onunla gezmek, hani gençleri bununla gezdirmek, etmek de hani siz de diyorsunuz
evet.
bunun aslında kurulmak istenen o bilimsel sosyalizmden de
uzak bir şey.
Uzak bir şey yani.
Tabii.
Değil mi hocam? Onunla
tabii,
da alakası yok.
Bilimsel sosyalizm diyor sizin müdahale etmeniz gerekmiyor. Bu kendiliğinde zaten insanlar oraya doğru gidecek. Bakalım kendiliğinden gider mi yani? O ayrı bir şey. Ama
evet.
insanların hakikaten siyasi ve toplumsal hayatına çok derin bir biçimde müdahale ederek onları değiştirmek tanrısal olmaya kalkışmaktır. Kötü bir şeydir. Doğru bir şey değil.
Var olan
ve,
düzeni tamamen alt
evet,
üst etmektir.
Alt üst etmek bizde de yani işte diyelim ki cumhuriyet kurulurken ondan sancılarını yaşadık. Bir dönem insanlar kendilerini cumhuriyetten görmediler. Niye? Çünkü o cumhuriyet bütün bizim mirasımızı kaldırma rüyasını taşıyordu. Ama biz o cumhuriyeti 45'lerden sonra reformize ettik.
Islah ettik.
Islah ettik. Hala da ıslah etmeye devam ediyoruz. Bakın şu an barış süreci konuşuluyor mesela. Bu barış sürecinin konuşulması o cumhuriyetin tecridi, ıslahının devamı demektir. İyi bir şey bu. Yani bir toplum devrime ihtiyaç duymadan, kana ihtiyaç duymadan, darbeye ihtiyaç duymadan, darbeye başvurmadan kendini değiştirebilme yeteneğini göstermesi o toplumun büyüklüğünü gösterir. O siyaset adamlarının büyüklüğünü gösterir. O devletin büyüklüğünü gösterir. Çünkü her darbede, her devrimde çok ciddi anlamda kan dökülüyor. Çok ciddi anlamda insanlar haksızlığa uğruyor. Düşün Türkiye'deki darbelere, değil mi?
Evet.
Ama yetişmiş bürokrasim var, yetişmiş siyasetçim var, yetişmiş aydınlarım var, toplumun belli bir olgunluk düzeyi var. Evet diyor, biz din konusunda artık böyle yapmayalım. İnsanlar başörtülü okusun. İnsanlar Müslüman kimliğiyle, özgüveniyle yaşasın. Efendim dili farklıysa konuşsun. Ve buna göre bir yeni birlik oluşturalım. Buna göre bir millet tahayyülümüzü yenileyelim, tecdit edelim. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Siyasetimiz tecdit olsun. Tecdit yenilensin. Bu iyi bir şey. Bu siyasetin devam etmesi için illa bir darbe yapmamız falan bunu hala kafasında geçirenler var. Yani
evet.
böyle yapmayalım.
Evet.
Bu olgunlaştığımızı gösteriyor,
evet.
geliştiğimizi gösteriyor. İyi bir şey. Devrim tehlikeli bir şey. Devrim düşüncesi de tehlikeli bence. Bu ülke bunun yeterince şeyini yaşadı.
Yaşadı.
Devrim diyerek birbirini sokaklarda öldüren evlatlar. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet etsin. Yani yıllarca bir şeyde kafeste tutulmuş. Solcu birisiyle sonra diyor biz birbirimize konuştuk, birbirimizi anladık. Bu ülkenin çocuklarını birbirine yabancılaştırıp birbirini devrim diye bilmem ne diye öldürtmek şeyine yönlendiren bir kumpas da tabii ki,
evet,
yani.
Evet.
Bu ülke birbiriyle uğraşsın yani.
Evet.
Zeki insanları, liderlik özelliği taşıyan insanlar harcansın. Dolayısıyla darbelerle de sürekli devlet içinde tartışmalar olsun.
Oradan
çekişmeler
bir,
olsun.
Bir oligarşi de, evet, ortaya çıkıyor zaten.
Toplumda üretimle uğraşmak yerine kavgayla, ideolojik çatışmalarla sürsün. Yazık yani. Bu,
evet,
bize çok maliyeti,
evet,
yüksek, evet, oldu.
Yani bizim İstanbul'dan devrim çıkmaz.
İstanbul'dan çıkmaz. İstanbul'dan entelektüel çıkar, fikir çıkar.
İhya, tecdit çıkar değil mi,
evet,
hocam?
Evet.
Hadi reformu da kullanıyoruz, ama
reformu da modern anlamda.
Modern anlamda,
evet,
kullanıyoruz.
Evet. Siyasal reform,
siyasal
anlamında.
Reform
dini
anlamında.
Reform değil tabii.
Evet.
Siyasi reform, sosyal reform, yenilenme,
evet,
iyileştirme. Bunlar, İstanbul bunun ruhunu taşıyor. AK Parti'nin iki dönem ve daha sonra bu konuyla ilgili yaptığı şeyleri de bu İstanbul ruhundan geliyor,
ruhundan
aslında.
Ruhundan geliyor, evet.
Yani Cumhurbaşkanı da İstanbul'da yetişmiş, siyaset öğrenmiş, bunun pratiğini ortaya koymuş.
Evet.
Beraberinde götürdüğü ekip de öyle yani,
evet,
çoğunlukla.
Evet. Hocam çok teşekkürler. Değerli dostlar, şimdi düşünce günlüğüne kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından efendim, bu falcılar, cadılar, şifacılar ne oluyor? Bunlar nereden çıktılar Müslüman bir toplumda? Üstelik bir sürü para kazanıyorlar, vergi de vermiyorlar. Bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programın ilk bölümünde İstanbul'dan devrim çıkmazı konuştuk. Bu son zamanlardaki yolsuzluk operasyonlarında biliyorsunuz gençler yeniden sahneye sürülmeye çalışıldı. Devrim rüyaları görülmeye başlandı. Paris'e öykünülerek, Paris Komünü'ne öykünülerek aşk, isyan ve devrim sloganları atılmaya başlandı. Fakat İstanbul'un ruhunda ıslahatçılık var, tecdit var, ihyacılık var ama devrim olmadığını burada Ergün hocamız da çok güzel ifade ettiler. Efendim, bu bölümde de çok farklı bir konu konuşacağız. Falcıları konuşacağız. Cadı eğitimi varmış, onu konuşacağız hocam. İstanbul'da şifacılar var. Hocam, birkaç hafta önce İstanbul'da Belgrad ormanlarında bir peyzaj mimarı, bir kadın,
evet,
kayboldu. İşte son anda hipotermi geçirirken işte bulundu. Sonradan,
evet,
da tedavisi tamamlanamadı. Vücudu çok zarar görmüş ve vefat, evet, etti. Orada ilk defa ya cadı eğitimi alıyordu, işte cadı eğitimini veren kişi filandı filan. Şok olduk biz yani. Ya,
evet,
nedir?
Evet.
Cadı eğitimi yani, mimar, evet, olan, eğitimli olan bir insanın
İstanbul'un ortasında.
İstanbul'un ortasında.
Evet.
Hatta şey dendi ya, orada bir takım temrinler, alıştırmalar veriliyor. Tek başına kalmak, işte düşünmek, tabiatta bir takım survivor denilen zorlukları aşmak.
Evet.
Bu tür alıştırmaların neticesinde acaba kendi ormanda yürüyüşe çıktı, böyle,
evet,
bir tecrübe mi yaşamak istedi filan diye,
evet,
de konuşuldu. Bizim garibimize gitti. Bir de bunun üstüne Maliye Bakanlığı ya...
Sonra o şeyler, evet, yayınlandı Ali Bey. Bu mesela o ormanda bir topluluk.
Evet.
Gördünüz mü?
Gördüm
onu?
Hocam.
Evet,
o videolar yayınlandı.
Evet. Yani, orada yani bağırıp çağırıp ağaç dallarıyla yerlere vuruyorlar, çığlıklar atıyorlar.
Yani öfke kontrolü, evet, eğitimiymiş o, stres eğitimiymiş, bir takım,
evet,
yeni buğutlara, yeni,
evet,
alanlara zihinlerini açıyorlarmış. Garip yani.
Evet.
Bunları,
evet,
biraz konuşacağız,
evet,
şimdi efendim. Bir de bunun üstüne 1034 mükellef incelenmiş, bu işlerle uğraşan, falcılık yapan, işte kahincilik yapan, gelecekten haber veren,
evet,
falcılık, cadılık eğitimi veren böyle insanlar varmış. Bunların da yaklaşık 1.8 milyar, çok büyük bir meblağ,
evet,
gelir elde ettikleri ve hiçbir beyanda bulunmadıkları, vergi ödemedikleri anlaşılmış. Tabii maliye de işin bu kısmıyla uğraşıyor ama bizi ilgilendiren, tabii hocam bu da önemli. Madem bir kazancınız var bu topraklarda, vergisini verin diyoruz ama bu nasıl bir şeydir hocam? Yani Müslüman bir toplumda Hadi evet. İstanbul'dan devrim çıkmaz dedik ama İstanbul'dan cadı çıkıyor.
Evet, evet, çıkar. İstanbul çünkü birçok açıdan zengin olan, çok boyutlu olan, çok farklı dünyaları olan bir memleket. Çok özgür, lüks sınırları geniş, herkese hayat hakkı tanıyan, hoşgörüsü olan bir şehir. Bazen de bu şehir böyle bir takım patolojiler de üretir.
Evet.
Yani toplumların da çeşitli patolojileri olabiliyor. Hakikaten ilginç yani bir endüstri oluşmuş. Yani falcılık üzerine, ruhsal şifa üzerine, onlar şifalanma diyorlar.
Evet.
Bunun üzerine bir endüstri oluşmuş.
Yani astroloji, fal, büyü, yogacı, şifacılar deniyor hocam. Evet. Medyumlar, kahinler.
Medyumlar, kahinler. Şimdi biz kahinlik tarihte kaldı sanıyoruz. Tarihte kahinlik çok önemliydi biliyorsunuz. Yani işte Greklerde Delfi Tapınağı'nda kahin bekler. Oranın baş sorumlusu. İşte bu kahine gidilir. Gelecekle ilgili bilgi alınır. Ve kahin de kehanette bulunur. Kehanette bulunmak insanın geleceğiyle ilgili sırrı ifşa etmek demektir. İnsanlar bunu önemsiyorlar. Bir de kahinin tabii şifalandırma, şifa verme, iyileştirme rolü var. Bu Türklerde de şamanlar olmuş. Farklı toplumlarda farklı isimlerle anılmış bunlar. Her toplumda geçmişte olmuştur. Peygamber Efendimiz o dönemde de mesela
büyücüler var.
Değil mi? Büyücüler, tabii. Kahinler var.
Evet.
Fakat bunun biz modernleşmeyle bir beraber, bilginin artmasıyla beraber, akıllaşma, akılcılıkla beraber bittiğini sanıyoruz. Hiç de durum öyle değil.
Bir de daha çok rasyonalizme, pozitivizme kucak açan
kesimlerde
bu işlere bir öykünme var.
Tevessül var.
Medet umma var.
Evet, bu çok önemli bir şey. Yani o kadar modern bilimle bilgilendiğini söyleyen, sekülerleştiğini söyleyen,
ben bilime akla inanmayan,
metafiziğe inanmayan,
tabiri caizse
bilimselci olan, pozitivist olan bu kesimden insanlar nasıl oluyor da hakikaten kahinlere yöneliyorlar? Efendim bu kahinler bugün daha işte efendim Kadıköy'de, Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta bu yerlerde yoğunlaşıyorlar. Fala bakanlar, efendim kahve falıyla, astroloji ile bakanlar. Ondan sonra şifalandırma diyorlar, yogayla, meditasyonla böyle kişiler var ve ciddi bir para dönüyor bu çerçevede. Bunun üzerine düşünmek lazım. Çok önemli bir şey. Yani evet bakın bir sömürme var. İstismar var. İnsanların ruhsal şifa arayışlarında, manevi alandaki arayışlarında cevap vermek üzere bunu paraya dönüştüren, bunu ticarete dönüştüren bir kesim var. Manevi ticaret var. Hep din tüccarlığı kavramını kullanıyorlardı değil mi?
Evet.
Sekülerler özellikle dindarlara
evet,
saldırmak için, Müslüman din adamlarına saldırmak için, Müslüman arif insanlara saldırmak için Müslüman demek zorunda kalıyoruz. Bakın Müslüman arif deyimini kullanmak zorunda kalıyoruz. Piyasa o kadar kötüye gidiyor ki. Fakat yani Kur'an okuyarak mezarda 3-5 kuruş alan.
Ya da hocam muskacı diye
muskacı
böyle bir tabir çıkarttılar.
Evet.
Yani siz ya bir şifa ayetleri var şurada bir okuyalım.
Evet dediğiniz zaman.
Dediğiniz zaman gericisiniz.
Halbuki Allah diyor ki bu Kur'an şifadır diyor. Manevi olarak da şifadır elbette
evet.
O. Yani insanın çünkü sağlık dediğimiz zaman sadece fizyolojisiyle ilgili değil ki yani.
Asıl mesele bugün ruhsal.
Ruhsal boyutu da var. Niye psikiyatristler çoğalıyor?
Ya.
Niye psikologlar çoğalıyor? Onun o manevi ruhsal dünyasıyla ilgilenmek için. Din de bu ruhsallıkla ilgili çok ciddi anlamda bir temel düşünceye sahip, ilkelere sahip, tarih içinde bu ilkeleri uygulayarak, geliştirerek bir pedagojiye dönüştürmüş değil mi?
Evet.
Dolayısıyla tekelerde bununla ilgili bir takım uygulamalar yapılmış. İşte efendim bizim İstanbul kültür tarihçimiz neydi meşhur?
Semih Ayverdi.
Yok değil.
Kim hocam?
Büyük bir Melami meşrepli olan bir sufi de aslında. Tıpçı kendisi, tıp profesörü.
Evet.
Kültürle ilgili de çok güzel çalışmalar yapmış. Hala defterleri basılmaya devam ediliyor. Yani bütün çalışmaları hala kamuoyuna taşınamadı. Bakın bir sürü şeyleri biliyorum, okudum ama isim gelmiyor.
Evet,
gelmesi
hocam.
İçin uğraşıyorum. Nasip mi diyelim veya bizim hafızamızın
zayıf. Süheyl Ünver mi hocam?
Süheyl Ünver.
Evet.
Eyvallah. Süheyl Ünver mesela diyor ki, bu tekeler diyor, bir tane örnek anla diyor. Bayrampaşa Külliyesi'ni incelediğim için biliyorum. Oradan bahsediyor. Oranın diyor bir kuyusu var. Su taşı çıkıyor. O sudan insanlar içince ondan şifa bulacağına inanıyorlar. Sonra diyor bir türbenin anahtarı var. Kekeme olan çocuklara da o anahtarı ağzına gezince açılacağına inanıyor.
Hocam bunlardan çok daha masum işler.
Evet, bunlardan çok masum. Ve Süheyl Ünver diyor ki bu diyor, bunlar diyor ruh dispanserleridir diyor.
Evet.
Yani bak bir tıpçı diyor, profesör
evet,
tıp.
Evet.
Yani bunu parayla değil de buna inanarak bir ruhtan, içten, samimiyetle yaptığın zaman şifa olma olasılığı
evet,
yüksek.
Bir de bizim insanımız şöyledir hocam, türbelere giderler, onu tevessüldür o, yani vesile kılarlar.
Evet, vesile kılar.
Oradaki yatırdan, oradaki metfun kişiden, evliyadan direkt istemezler. Yani ya biz buraya bir muhabbetle, sevgiyle geldik.
Tabii.
Ya Rabbi şu
bize şifa ver.
Sevdiklerinin aşkına bize şifa ver derler. Bu şeyi de bilir.
Olur da.
Bu nüansları da çok iyi bilir bizim en cahil dindarımız
tabii,
bile yani.
Bu ama çok önemli.
Bunların hepsi eğitimli insanlar sözü.
Yani o kişilerin samimi inançları nedeniyle evet bu düzelir diye inanıp düzelir.
Evet.
Allah da bunu vesile kılar yani bakın. Böyle bir şey var.
Evet.
Fakat bugün yapanlar bunlarla hiçbir ilişkisi yok. Hani o peygamber bir ücret karşılığı size bunu anlatmaz diyor ya. Allah'ın ayetleri ücretle söylenirse, okunursa onun şifası olmaz bir defa yani. Bu açık ve net bir şey yani. Ücretle insanlara şeyhlik yapan birisinin şeyhliği olmaz. Arifliği olmaz. Ya ben Allah'ın dinini parayla insanlara anlatıyorsam onun etkisi olmaz yani.
Bugünkü Diyanet
çok kişi dinleyebilir.
Bunu ayrı tutuyoruz yani.
Ya bu o işi, insanlar hayatını idame ettirmek
sürekli
için.
Sürekli bu işi yapanlar hariç.
Ama yani evet hocam. Efendim orada vaiz var, müfti var, bilmem neyi
var. İmamlar var, müezzinler var.
O hayatının geçimini
var.
İçin evet. Bu işi yapıyor ama sırf ben efendim insanlara bu işi yani ücret almak için yapıyorum diye yapıyorsa yine bereketi olmaz.
Evet.
Ama orada birçok değerli insanlarımız var. Hakikaten Allah'ın evidir diye o mesuliyetle insanlara hizmet eden. Ondan sonra çok değerli insanlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz var.
O işin bunu dışında bir, hocam zaman kalmadığı için.
Onlara saygımız sonsuz.
O işin de hani bir teşkilat
tabii.
Yasası var. Mecbur
tabii,
maişetlerini
tabii.
De oradan almak,
almak
zorundalar.
Almak zorunda.
Evet.
Yani bu yorumları böyle aşırı da yorumlamam
evet.
Gerekiyor. Ona da dikkat etmek lazım. Ama yani bir Müslüman diyelim ki bir camiye, bir müftiye,
evet.
Bir vaize gittiği zaman hocam ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Bana bir dua eder misiniz?
Eder misiniz?
Şu bana parayı bir okumasınız. Ver de edelim dememesi
lazım. Yani dememesi lazım.
Tabii.
Demezler de yani.
Evet.
Biliyor musunuz?
Evet.
Onun için söylüyorum ama tartıştığımız falcılar ve şifacı olduğunu söyleyen kişiler ise çok ciddi anlamda paralar alıyorlar.
Ya.
Ve çok böyle bazen tasavvufu da araç sallaştırarak kullanıyorlar. Çakranızı açacağız, sizi miraca çıkaracağız, inzivayla siz kendinizi
boyut
bulacaksınız, boyut değiştireceğiz. Ya parayla bunlar olmaz yani.
Yıldızlara bakacağız,
Hazreti
yıldız
Mevlana,
haritandan önümüzdeki 6 ayda neyle karşılaşacağını söyleyeceğiz diyorlar.
Hazreti Mevlana bu işin zirvesi değil mi? Yunus Emre bu işin zirvesi değil mi? Hacı Bektaş Veli bu işin zirvesi değil mi? Yani bu insanlar hiçbir zaman para isteyerek yaptılar mı bunu yani? Mümkün mü ya?
Evet.
Olmaz böyle bir şey.
Ortada hocam büyük bir manzum ve mensur eserler var. Yani
evet.
Şifai bir şey yok işte bugüne kadar gelen değil mi yani?
Şimdi bir de şunu görmemiz gerekiyor Ali Bey. Demek Ali Hocam diyelim, siz de doktoranızı verdiniz.
Estağfurullah.
Öyle diyelim artık. Baktığımızda insanlar seküler kesim dediniz ya.
Evet.
Demek ki bir bu insanlara yeterince maneviyat, din eğitimi verilmemiş.
Ha, asıl soru bu hocam.
Bu önemli bir şey.
Yani bu insanlar eğitimli.
Tasavvufu bilmiyorlar.
Yani statü olarak da toplumun üstündeler.
Evet.
Evet bu iş nereden geliyor yani? Eğitimli insanlar nasıl böyle
oluyorlar.
İşlere tevessül ediyorlar?
Demek ki bir bu insanlar hakikaten dinden bigane yetişiyorlar. Bu
evet.
İnsanlara suçlama hakkımız yok. Bunlara dini eğitimin verilmesi lazım. Dinin tanıtılması lazım. Yaşasınlar, yaşamasınlar.
Evet.
Tasavvuf kültürünü tanımamız lazım.
Evet.
Efendim din derken Kur'an'da Allah'ın bahsettiği ayetlerdir, peygamberin bilmem dini çok daraltarak tanımlayan din adamlarımız var. Bak bu ciddi bir sorun. Din bu kadar daraltılarak tanıtılamaz. Din evet Allah'ın getirdiği vahidir. O nurdur ama o nuru belli bir meşreple, belli bir tatla, belli
yorumlayan
belli
insanlar
bir korkuyla,
var.
İnsanlara taşıyan, insanlara
farklı lezzetler
evet,
alan,
sunan.
Evet.
Yani şimdi Mevlid'e din değildir mi diyeceğiz? Elbette Mevlid eşittir vahiy değildir ama Mevlid bir dindir aynı zamanda.
Bir yorumlama şeklidir.
Bir yorumlama şeklidir. Fare dinini atların, mantuku tayr din değil midir diyeceğiz? Tasavvuf din değil midir diyeceğiz? Mesnevi din değildir mi diyeceğiz? Öyle olur mu?
Evet.
İnsanlarımızı o kadar daraltırsak ve o daraltmada İslam maneviyatı, tasavvuf bir İslam maneviyatıdır. İslam ruhunun ne olduğunu bilgiyle, epistemolojiyle, o metinlerle, bir de halle, arif insanların yaşantılarla ortaya koyduğu şeydir.
Yani aslında yani, hocam bu insanların yöneldikleri astroloji, falcılık, büyücülük bizim İslam ilahiyatının, İslam'ın bu yönüyle tanışmamalarından kaynaklanan bir eksiklik diyorsunuz siz.
İslam ilahiyatından çok belki İslam maneviyatı.
Maneviyatının, evet.
İslam maneviyatının bunlara tanıtılmamasıyla.
Bu boyutlarıyla tanıtılmaması. Yani biz genelde hocam dini didaktik olarak gerçekten böyle sert bir öğreti
evet,
kalıbına da sokmaya çalışıyoruz bazen.
Evet, fıkıh veriyoruz,
belki
şeriat
için
veriyoruz.
Belki bu olabilir ama insanlar belli bir süre sonra bu hazları almaya yöneliyorlar.
Evet.
O zaman bu yönleri de açmak lazım.
İslam maneviyatını açmak lazım.
Değil mi? Yani tasavvufu açmak
lazım. Kesinlikle.
Tarikatları açmak lazım. Gelenekteki bu tür eserleri tanıtmak lazım.
Evet. Yeni manevi ocakların gelişmesi lazım.
Gelişmesi lazım. Birincisi bu hocam. Bu bir eksiklik.
Kesinlikle.
Evet.
Yani bunun önemsenmesi. İkincisi.
Temsilde sorun var mı hocam?
Efendim?
Yani Müslümanlar açısından temsilde sorun var mı?
Çok ciddi sorunlar var temsilde. Yani İslam maneviyatını temsil eden somut şahıslar, sakallı, cübbeli, konuşan, kamuoyuna çıkan pratikler, efendim bunların evlilikleri, bunların konuşmaları, bunların ticaretle ilişkileri, bunların siyasetle ilişkileri, güç ilişkileri, dinle, dinin temelleriyle paradoks taşıyıp taşımamaları.
Yani, samimiyetleri yani.
Samimiyetleri yani dedikleriyle amel edip etmemeleri. İnsanlar bunlara bakıyor. Bunları görmedikleri zaman, İslam maneviyatını temsil eden ocaklarda ve kişilerde bunları görmedikleri zaman seküler maneviyatlara koşuyorlar. Seküler maneviyatlara yönlendiriyorlar. Üçüncü olarak İslam maneviyatının çok eleştirisinin çok kötü yapılması. Yani müsbet bir eleştiri değil de tamamen reddedilmesi, kötü gösterilmesi,
bu,
aşağılanması, bu, etiketlenmesi.
Yani içerideki bu, ilahiyatçılar ve
var,
dindarlar
evet,
hem de dışarıdan.
Dışarıdan da yani İslam
yani
maneviyatı
evet,
çok kötü. Evet yani kötü temsiller var ama bu kötü temsillerden kurtulalım. Burada da tecridi savunalım. Burada da ihyayı savunalım. Necdet Tosun Hoca bir ara İslam tasavvufu ile ilgili bir tecrid programı sunmuştu. Kamuoyuna çok sunmadı ama bence
evet,
çok önemli bir teşebbüs bu. Bu eleştiriler, bu tecrid arayışları çok önemli, değerli bir şey. Bunları yapmak gerekiyor. Ama öte yandan da çok kötü bir biçimde yani bütün dinle ilgili yaşanan yanlışlıklarının faturasını İslam maneviyatını temsil eden cepheden, kişilerden, ocaklardan fatura almak, oradan çıkarmak da yanlış bir şey. O zaman insanlar bu maneviyattan kaçıyorlar, uzaklaşıyorlar.
Doğru. Hocam bir de şu yani, yok mu? Yani dinle mesafeli olan, dindarlık peşinde koşmayan, toplumda bir takım işte aydınlar, akademisyenler, elitler de onlar o taraftan da yani İslam'a karşı sürekli bir kötüleme,
evet,
zemmetme.
Evet.
Bu kurumları hani hala
evet,
bizde işte devrim kanunuyla kapatılmış
evet,
kurumlar
evet,
hocam bunlar. Tekaya ve zavayanın ilgasına
ki,
dair, mülgasına dair devrim kanunu var. Hani bunların böyle hala bizim problemli modernleşme tarihimizin başlangıcında olduğu gibi gericiliğin,
tabii,
İşte irticanın bir takım şeyleri olarak, sembolleri olarak bu kurumları tabii göstermek, İslam tabii maneviyatı ile ilgili bir takım kötülemeler yapmak. Ya elinize kalan da sonunda büyücüler işte.
Evet, büyücüler yani kalıyor. Sen çocuklarınız... tarikat deyip bütün tarikatı yerin dibine batırırsan
elin büyücülük eğitimi veriyor mimarlara.
Kahinlere
kalıyor. Yani onların da bir uyanması lazım.
Kesinlikle.
Ya biz neyi kötülüyoruz, neyi biz ötekileştiriyoruz, neyi karşımıza Ali alıyoruz, Bey, elimize ne kalıyor sonuçta diye düşünmeleri lazım.
Düşünmeleri lazım. Yani bizim mesela tasavvufla ilgili tanıtmaları, sempozyumları, konuşmaları dar İslami kesimin içinde veya ilahiyat fakültelerin içinden çıkarıp orada da yapılsın, yapılmalı. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmalıyız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapmalıyız. Bilkent Üniversitesi'nde yapmalıyız. Yeditepe Üniversitesi'nde yapmalıyız.
Evet.
Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapmalıyız. Yani bu toplumun kültürü kardeşim. Türkler, Ahmet Yesevi diyoruz, Bahattin Nakşibend diyoruz. Bunlar Türkler değil miydi evet, yani? Bu coğrafyada evet, evet, Türklerin tutunmasını sağlayan, bunu mayalayan insanlar. Bunları, bu üniversiteler Türklerin üniversiteleri değil mi? Buralarda bunları tanıtalım, konuşalım. Yine doğru adam inanmasın yani.
Evet, evet.
Yine peşine gitmesin. Evet. Ama duysun ya, tarikat nedir, tasavvuf nedir, Ahmet Yesevi kim, Nakşibendilik ne demek, seyrisülük ne demek?
Yani bizim hocam bu yeni New Age tarikatlar diyorlar evet, işte batıdan gelen. Evet. Ya bunun asılları insanların yüzyıllardır tecrübe ettiği, gerçekten fertleri, toplumları ihya etmiş. Değil mi hocam? Aileleri kurtarmış, huzur vermiş.
Evet.
Uygulama burada. Sen buna ideolojik sahiplerle karşı durursan
evet,
içine düştüğümüz çukur da bunlar yani.
Yani şey yapalım. Mesela burada da yine bir proje sunalım. Türklerin İslam maneviyatı projesi.
Evet.
Türkiye'nin en önemli üniversitelerinde bunu tanıtalım mesela, tanıtalım gençlerimize.
Gerekiyorsa merkezde
program yapalım
hocam bununla ilgili.
Değil
bununla
mi yani?
İlgili eserler, metinler, kurumlar, evet, kişiler.
Yani uygulamalar. Daha böyle çok bilimsel şeyde zorlanır da gençlere bir genel tanıtalım yani.
Evet.
Nedir bunlar mesela?
Evet.
Türkiye'nin en önemli üniversitelerinde böyle tabii bir dizi program yapalım.
Hocam Milli Eğitim Bakanımıza buradan, Gençlik evet, ve Spor Bakanımıza
YÖK'e.
Teklifimiz olsun. YÖK'e evet, teklifimiz olsun yani. Evet. Yoksa iş çok başka yerlere gidiyor.
Başka yerlere gidecek yani. Evet. Hakikaten öyle.
Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğümüzün değerli dinleyicileri, hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediniz. Efendim haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.